Radyomuzun değerli dinleyenleri, Hacegan'dan Mektuplar programından herkese hayırlı günler, mutlu günler diliyorum. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Doğan Akın ve bildiğiniz üzere Hacegan'dan Mektuplar programında daimi konuk, daimi bahislerimizin böyle yorumcusu Profesör Doktor Süleyman Derin hocama selamünaleyküm diyorum.
Ve aleyküm selam diyorum ve bütün kıymetli dinleyicilerimizi selam ile, saygı ile efendim buradan hürmetlerimi sunuyorum.
Allah razı olsun hocam.
Güzel oldu. Bakalım bugün hangi mektuba geldin Doğan Bey kardeşim?
İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatının 158. mektubundan kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli hocam ve değerli dinleyenlerim. Sizin de izinlerinizle ben mektubumun konusunu açmak istiyorum. Bugün 158. mektubun konusu kemal mertebeleri, olgunluk, mükemmellik mertebesi ve bunların farklılıklarının sebebiyle ilgili olacak hocam.
Eyvallah.
Dilerseniz böyle bahsi açmışken ufak ufak kemal mertebesinin ne olduğuyla, mertebe-i kemalatın ne olduğuyla başlayalım mı?
Tabii şimdi tasavvufun amacı insanı kamil yapmak. Yani biz buna tasavvufta insanı kamil diyoruz. Mükemmel insan. Haramlardan kaçan, farzları, nafileleri yerine getiren ve nefsini terbiye etmiş, artık nefsinde günaha karşı meyil kalmamış insan demek. Bunun tabii tasavvuf baştan sona bunun metodolojisini bize öğretiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Önce tehalli diyor sufiler, yani kalbimizdeki bütün alakaları, dünyevi sevgileri, şehvetleri boşaltacağız diyorlar. Ondan sonra tehalli dediğimiz kalbimizi, ruhumuzu bütün manevi güzelliklerle süsleyeceğiz diyorlar. Ondan sonra tecelli geliyor. Artık kalbe Rabbimiz tecelli ediyor. Rabbimizin sıfatları, efendim isimleri ve böylece kamil bir insan oluyoruz. Yani Allah Resulü'nün örneğini tamamen kendi hayatımızda uygulayan bir insan oluyoruz. İşte bunun adı tasavvufta insanı kamil demek. Ve biz bütün müminler inanıyoruz ki bu dünyaya gelişimizin sebebi bu kemalatımızı tamamlamak. Çünkü bir kere Allah-u Teala bizi, Adem babamızı en mükemmel şekilde yaratmış. Ve hatta ne istemiş meleklerden? Ona secde edilmesini istemiş, tazim secdesi. Demek ki Adem aleyhisselam mükemmel bir insan ama daha sonra o efendim isyandan dolayı dünyaya gönderilmişiz. Tekrar o mükemmelliğe kavuşmamız gerekiyor. Rabbimiz bizi buraya niye göndermiş? Cennette kaybettiğimiz, Adem atamızdan dolayı kaybedilen o manevi kemalatı tekrar burada elde edeceğiz inşallah. Burası imtihan yeri. Cennet imtihan yeri olmadığı için dünyaya gönderilmişiz. Bu tabii kemalata ermek kolay da olmuyor. Yani baştan sona bu tasavvufun eğitim sistemi, zikir, murakabe, teheccüdler, güzel ahlak hepsinin amacı bizi kamil, yani insanın insan biliyorsunuz ayet-i kerimede belirtildiği üzere biz Allah'ın halifesi olma göreviyle dünyaya geldik. Ama o hilafete layık olmak gerekiyor, o kemalata. Herkes de Allah'ın halifesi olamıyor. İşte bütün bu sürece biz kemalat sürecimiz diyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Tasavvufun da amacı budur. Her insanda Allah'ın izniyle bu kemalata erme konusunda yetenekler vardır, kapasitemiz vardır. Herkes de farklıdır ama illaki her insanda, her akıllı insanda bu kemalata erişecek kapasite vardır. İşte mesele bunu kullanmakta.
Batı buna biraz da kişisel gelişim mi diyor hocam şimdiki zamanda baktığımız zaman?
Batı'daki kişisel gelişim tasavvuftaki kemalatın bir parçası ama hepsi değil.
Yani kemalatın içinde de o içinde Batı'daki var, kişisel gelişim var, de var.
Ama tasavvufunu kapsıyor ve aşıyor. Tasavvufta esas amaç bir kere Allah'ın kulu olmak. İkincisi Allah'ın mahlukatına hakkın nazarıyla bakıp onlara sevgi, muhabbet ve merhamet beslemek. Şimdi Batı'daki tamamen insan arası ilişkilerde başkalarını nasıl etkileriz? Başkalarını etkileyerek nasıl biz başarılı oluruz? Yani daha çok başkalarını etkileme sanatı gibi anlaşılıyor. Halbuki İslamiyet'te biz esas Rabbimize nasıl güzel kul oluruz? Zaten insan Allah ile olan ilişkisini düzelttiği zaman, Rabbisine güzel kul olduğu zaman ne oluyor? Bütün diğer insani ilişkileri de en güzel şekilde bürünü veriyor otomatik olarak. Yani bizdeki kişisel gelişim tasavvufun yan ürünü gibi biraz. Yani esas hani böyle insanı etkileyelim falan gibi bir derdimiz yok ama bu kendi kendiliğine, hani hadisi kutsi'de öyle geçiyor. Allah diyor bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'i çağırır. Der ki ey Cebrail, ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Git hatta insanların kalbine onun sevgisini at. Herkes onu sevsin. Tasavvufta böyle bir kemalat var. Yani bunu belki iyi anlamak lazım. Bugün maalesef tabii tasavvuf pek çok çevrelerde küçümsendiği için, inkar edildiği için, son 70 senede biliyorsunuz Türkiye'de dini kurumlar bayağı bir tahribata uğradı. Tasavvuf da bundan payını aldı. Hatta yasaklandı falan. Tabii böyle olunca insanlar bu maneviyat arayışı insanda fıtri. Biz bu dünyaya kemalatı tamamlamak üzere geldik. Yani bir insan düşünebiliyor musunuz Doğan Bey kardeşim?
Buyurun.
Her insan konuşma kapasitesiyle yaratılmış. Bir insana doğuştan böyle konuşma öğretmesek hiç, hani hiç kimsenin konuştuğunu duymasa. Ve bir insan düşünün ki 30 yaşında konuşamıyor. Hiç insanlarla ilişki içine girememiş. Bu insan şimdi eksik kalmaz mı? Değil mi? Göründüğümüz zaman bile vah zavallı deriz. Kemalata erememiş deriz. Yani insani biyolojik kemalatını tamamlayamamış deriz. Aynen bunun gibi manen de biz bir kemalata ermek durumundayız.
Bu bir pişme gibi değil mi? Böyle baştan aşağı böyle.
Tabii o süreç
yavaş, tamamen yavaş.
Pişme süreci, hani pişmek deyince aklıma zaten Mevlana'nın o hamdım. Yani çiğdim diyor.
Sözü
piştim.
Geliyor.
Hatta diyor öyle piştim ki bir de yandım diyor. Tabii biraz bu manevi kemalatta olgunlaşmak için yanmak da gerekiyor. Nasıl meyveler güneşin altında olgunlaşıyor. Aynen bunun gibi mücahede, riyazat ateşiyle biraz kendimizi yapmamız gerekiyor. Bakalım ne diyor İmam Rabbani? İsterseniz biraz okuyun da oradan
peki,
biraz daha ilham alalım inşallah.
İmam Rabbani Hazretlerinin izinde ilerlemeye devam edelim. Hacıgan'dan Mektuplar programında efendim. Kemal mertebeleri kabiliyetlerin değişmesine göre farklı farklı olur. Kemaldeki bu farklılık bazen kemiyete göre, bazen keyfiyete göre, bazen da her ikisiyle birlikte olur.
Şimdi tabii Rabbimiz her birimizi bir belli kapasiteyle yaratmış. Hepimiz aynı değiliz yani. Nasıl ki herkes mimar olamıyor, nasıl ki herkes matematiğe efendim gönül veremiyor. Manevi alem de böyle. Her insanın yani çok yüksek makamlara erişmesi mümkün olmayabilir. Ama Allah-u Teala asgari oranda iman etme, cennete girme, hatta ihsan seviyesine kavuşma manasında hepimize akıl vermiş, irfan vermiş, kalp vermiş. Sıkıntı şurada. Biz bunları Allah için kullanmıyoruz. Yani kendimizdeki efendim bu kapasiteyi keşfetmiyoruz. Zaten şeyhlerin vazifesi, mürşitlerin vazifesi bizde gördükleri bu manevi kapasiteyi açığa çıkarmak. Şimdi uzaydan bakıyorsunuz değil mi? Karalar gözüküyor ve denizler gözüküyor. Madenler gözükmüyor. Ama daha ciddi bir efendim teleskopla falan bakılınca oradan bakınca madenler dahi gözüküyor. Veya ne bileyim okyanusta bakıyorlar, balık türlerini görüyorlar okyanusun altındaki. Nasıl böyle maddi manada pek çok araç kapasiteleri ortaya çıkarmak için uğraşıyorsa işte mürşitlerin vazifesi bu. Tabii her insanın aynı kapasite olmaz.
Yani İmam herkes aynı yükü taşıyamıyor değil mi
tabii
hocam?
Tabii İmam Rabbani de söylüyor. Kimisinin cezbe yoluyla, kimisinin sülük yoluyla, kimisinin işte efendim murakabeyle, zikirle değişik metotlarla eğitiyorsunuz. Herkesin kapasitesine göre. İnsan vardır, icabında ileride büyük mürşid olacaktır. İnsan vardır, Allah dostu olur. İnsan vardır, salih olur. Hatta bizim bir hocamız, ismini vermeyeyim. Oğlum derdi, biz tasavvufa evliya olmak için değil, eşkıya olmamak için geldik derdi. Yani icabında insan da vardır, bu maneviyat yoluna girer. Belki çok büyük manevi kemalata ulaşamaz ama en azından hani hadiste de geçiyor ya, la yeşka celisuhum diyor. Bu ortamda bulunduğu için eşkıya olmaz, Allah'a isyan etmez. O da bir kazançtır. Bu da bir kazançtır. Tabii bu insanın kapasitesi farklı farklı. Allah-u Teala. Ama şurası var. Her insan kendisine verilen nimetten sorumlu. Estağfirullah. Velatus elunne yevme izin anin naim. O gün siz size verilen her nimetten sorulacaksınız, hesaba çekileceksiniz diyor. Diyelim ki bir insanın kapasitesi azsa o kapasitesi kadar Allah katında sorumlu olacak. Ama çok kapasiteli bir insansınız. Mesela çok varlıklısınız. Diyelim ki çok çok fazla maddiyatınız var ama atıyorum 10 bin lira veriyorsunuz. Belki çok para dışarıdan bakınca ama o sizin kabiliyetinize göre hiçbir şey değil. Estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah-u Teala hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği şeyle yüklemez. Maneviyat da böyle. Siz kendinizdeki manevi kapasiteyi kullanmadığınız oranda sorumlusunuz. Niye? Çünkü Allah size bir kapasite vermiş, imkan vermiş. Güzel bir çevreye düşmüşsünüz, salih anne babadan doğmuşsunuz, İslam ülkesindesiniz, etrafınızda meşayihten güzel Allah dostları var. Ama siz diyelim ki çok az öğrenmişsiniz bu ortamdan, çok az bir pay almışsınız. Tabii zaten ahirette Allah Resulü buyuruyor ki, muttaki olsun, salih olsun, günahkar olsun, herkes diyor pişman olacak. Zaten ahiretteki cezamız Allah-u Alem müminler için, salih müminler için bu pişmanlık olacak. Yani ayrıca cehenneme girmeye gerek yok. Düşünün ki şimdi 3-5 kişi biz üniversiteye başlamışız. Aynı fakülteye. Diyelim ki hukuk. Bir arkadaşımız oradan mezun olmuş, çalışmış, çabalamış. Memleketin en iyi hukukçusu olmuş. Başka bir arkadaşımız zar zor fakülteyi bitirmiş. Efendim işsiz kalmış. Daha sonra gidip arkadaşından belki de iş isteyecek. Şimdi ne kadar pişman olur değil mi? Ya keşke der, ben de şu okul adam gibi bitirseydim de, tembellik yapmasaydım, nefsime uymasaydım da. Bak şimdi arkadaşımızın hukuk bürosu var. Yüzlerce avukatı istihdam ediyor. Ben de işsiz güçsüz onun yanında iş arıyorum. İnsan utanmaz mı, pişman olmaz mı? Hele aynı dönem insanlar bu çok olur. Dünyada bile böyle oluyor.
Yaşıtlarıyla insan kendini
her zaman
sınıyor değil mi?
Kıyas eder. Biz de mesela bakıyoruz zaman zaman, işte benim yaşımdaki bir insan şu mertebeye gelmiş. Bak demek ki benim yaşımda bir insan şu mertebeye gelebiliyor. Ben niye gelemedim diye insan ister istemez içinde bir sızı oluyor. Bu gayet normal. Maneviyat da bu daha fazla. Çünkü bu dünyada kaybetsek ne olur? Diyelim ki bir arkadaşımız çok çalıştı, çok zengin oldu. Siz de o kadar olamadınız ama yine eviniz var, kendinize göre bir aracınız var. Çok da fazla pişman olmazsınız. Ama ahiretteki ebedi. Yani en ufak mertebe farkı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İki yıldız arasındaki fark gibidir. Düşünün ki üstte bir yıldız var. Zaten şu an en yakın yıldız değil mi? Kaç bilmem ışık yılı diyorlar yıldızların arasındaki mesafeye.
Öyle hocam.
Şimdi böyle olunca tabii bu pişmanlık esasında bir ceza. Ayrıca o kardeşimizin cehenneme gitmesine gerek bile kalmıyor. Zaten insanı yakan bitiren en büyük ceza pişmanlıktır. Bu sebeple bu bizdeki kemalatı fark etmemiz gerekiyor. Hocam nasıl fark edeceğiz? Ya şimdi insanlar bu dünyada başarılı olmak için çocuklarına eğitim aldırıyorlar, testler aldırıyorlar, zeka testleri yaptırıyorlar. Değişik mesleki testlere sokup acaba benim çocuğum en başarılı hangi sahada olabilir? Bunun hesabını yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Aynen biz de bunun gibi değişik tarikatlar var şimdi değil mi? Bu tarikatların her biri insanlardaki farklı özelliklere, kapasitelere efendim hitap ediyor. Okuma yazmayı seven bir insan bir tarikata, musikiden hoşlanan bir insan başka bir tarikata, gönül dünyasına ağırlık verip kalbine yönelmek isteyen, dış alemle irtibatı fazla efendim yani musikiyle falan uğraşmak istemeyen insanlar başka bir tarikata girebiliyor. O yüzden şunu söyleyeyim, Allah katında herhalde Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak mazeretimiz çok az. Elhamdülillah memleketimizde savaş yok, barış içindeyiz, hocalarımız, mürşitlerimiz her tarafta ama tabii peşlerinden gitmiyoruz, ayrı konu. Futbol maçlarını iyi takip ediyoruz. Efendim başka şeyleri iyi takip ediyoruz, dünyevi eğlenceleri. Ama tabii onları takip etmediğimiz için fazla gözümüze gözükmüyor belki ama kabahat bizim görmeyen gözümüzde. Güneşte değil yani. Evet.
Maalesef hocam, teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden mektubumuza devam edelim ve dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Efendim, Hacegan'dan Mektuplar programında ben Deniz Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocamı dinliyorsunuz. Efendim, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından okumalar yaparak buradaki bahisleri hocamızla birlikte konuşuyoruz. Değerli dinleyenler, siz de programımızla ilgili yorumlarınızı bilgi@erkamradyo.com internetteki e-mail adresimizden bize ulaştırabilirsiniz efendim. Ayrıca Facebook ve Twitter'dan da programımızla ilgili yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Efendim, kemal mertebelerinden bahsettik. İnsanın hayatındaki kemalat yolculuğundan bahsettik. Bunun anlayışından ve tasavvuftaki yerinden bahsettik. Mektubumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesela bazılarının kemali sıfat tecellisiyle olur. Bazılarınınki ise zat tecellisiyle olur. Burada efendim iki tane mevzu geçiyor. Sıfat tecellisi ve zat tecellisi. İsterseniz bunları bir açalım mı hocam?
Evet, çok önemli kavramlar bizim tasavvufta. Şimdi sıfat tecellisi, mesela Allah Celle Celaluhu'ya diyor ki Hazreti Musa, Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi diyor, kendini göster de bir bakayım. Zatını göreyim diyor. Tabii ona tecelli kelam sıfatıyla olmuş. Yani Allah ona konuştu diyor. Hatta bu konuda çok güzel bir menkıbe de var. Menkıbe diyelim biz bunu, hadis diyemeyiz. Mana aleminde deniliyor ki Hazreti Musa peygamberimiz şöyle demiş. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, işte senin ümmetinin alimleri Beni İsrail peygamberleridir diye bir hadis var. Bu nasıl oluyor diye sorulmuş. Buna da şöyle cevap verilmiş. Ey Gazali, kalk bakalım bu soruya cevap ver. Ki Hazreti Musa'yı ikna et yani. Sanki Hazreti Musa ulemayı imtihan ediyor. Ondan sonra demiş ki Mesmuke, ismin nedir demiş Gazali'ye. Gazali Hazretleri başlamış. Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bir başlamış ki böyle 9 ecdadını saymış. Biliyorsunuz Araplarda böyle vardır bu adet. Herkes 5-10 nesil ismini rahat bilir. Babaların, atalarının isimlerini. Hazreti Musa biraz tabii celalli peygamber. Demiş ki ya biz ismini sorduk. 9 sülaleni söyledin bize. Deyince İmam Gazali çok güzel cevap vermiş. Ama sen ne demiş Kur'an-ı Kerim'deki o kıssaya baktığımızda. Mâ fî yemînike ya Musa dedi Rabbimiz. Yani sağ elinde ne var ey Musa dedi. Sen dedin vehi asay. Elimde asam var. Başladın asanın faydalarını sayma. Sanki Allah-u Teala bilmiyormuş gibi. İşte onunla ben ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yapraklar silkelerim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Asanın fezailini bahsetmeye başladın. Ama demiş ki Hazreti Musa, ya demiş ben orada Allah ile kelamı uzatıp, zaten Allah ile kelam çok müthiş bir manevi zevk. Ona doymak mümkün değil. Onu demiş yani uzatmak için o zevki, Rabbimizin o kelam sıfatına daha fazla maruz kalmak için ben öyle yaptım deyince İmam Gazali çok güzel bir cevap vermiş. Demiş ki sen demiş işte bu kainatın yaratıcısı Allahü Teala ile konuşma şerefine, o sıfata daha çok tecellisine maruz kalmak için lafı uzattın. Sen de demiş ülül azim bir peygambersin. Ben de demiş senin gibi bir peygamber ile ülül azim peygamberle demiş lafı uzattım ki bu zevkten mahrum kalmayayım, bu manevi zevkten deyince tamam demiş Hazreti Musa. Hı. Eyvallah. Şimdi sıfat tecellisi, her insan zat tecellisini kaldıramaz. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken Cebrail'i gördü ve bayıldı ilk görmesinde. Ama Miraç'a gittiğinde Cebrail dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben buradan bir adım daha öteye gidersem yanarım dedi. Ama Peygamber Efendimiz مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى, ne gözü şaştı, ne bakışları kaydı. O alemde o zat tecellileriyle maruz onlara efendim tecelligahı oldu. Tabi bilemediğimiz bir şey bu. Bu sebeple zat tecellisi daha üstün bir tecelli. O yüzden mesela Nakşilerdeki zikir, lafzatullah, devamlı zat tecellisine maruz kalmak. Şöyle bir şey diyebiliriz mesela. Hani bunun bir yani tabi bu hani manevi halleri yaşamadan konuşmak çok doğru değil. Diyelim ki bazı insanlar Allah'tan, zahitler hep cenneti ister. Yani Allah'ın efendim mün'im, ondan sonra muhyi sıfatının tecellisi olan cennete, çünkü her türlü nefsin hoşuna giden huriler, efendim yağdan, baldan, nehirler, inciden, sedeften saraylar olduğu için nefis bunları ister. Yani bunları istemek yanlış değil kesinlikle. Bu işte sıfat tecellisine razı olmak gibi oluyor. Halbuki ne diyor sufiler? Bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri birkaç gılman, birkaç huri isteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor Yunus Emre. Artık o zata, Allah'ın zatına talip. Nasıl talip? Çünkü hadiste geçiyor zaten. İnşallah cennette, ahirette Rabbimizi dolunayı görür gibi göreceğiz. Hiç kimse İnşallah. Sıkışmayacak. Kimse kimsenin ayağına basmayacak. Hani burada bir meşhur gelse herkes birbirinin tepesine basıyor değil mi? Ben de boyumu uzatayım da göreyim o meşhur şöhretli zatı diye. Bu olmayacak. O yüzden sufiler her zaman bizi fiillerden, sıfatlardan Rabbimize götürmeye çalışırlar. Bu tabii tasavvufun en büyük hedefi. Cennet bile yerine göre o büyük zat tecellisine kıyasladığımızda hiçbir şeydir. Rabbimizin vecihi o kadar güzel ki ona bakan, yani 1000 sene baksa o 1000 senenin farkında olmayacak. Kendinden geçecek yani. Bu sebeple Allah bize inşallah kendi zatına layık eylesin. Ama bu dünyada Allah görülür görülmez, o ayrı bir kelami tartışma. Ona biz şimdilik girmeyelim. Ama şunu da söyleyeyim. Burada biraz Musa Efendi Hazretleri'nden yakın dönemde vefat etmiş büyük Allah dostlarından. Seyri Sülük'teki manevi kemalatın erişildiğin ölçüleri nelerdir diye bir soru sorulmuş. Şöyle cevap veriyor. Kur'an-ı Kerim ahkamına ve Allah Resulü'nün sünnetine en güzel şekilde tabi olmak diyor. Bir. İkincisi, bir mürşidi kamilin rehberliğine girerek ona canı gönülden sevmek, sohbetinde bulunmak ve irşad ettiği konularda teslim olmak diyor. Üçüncüsü, kendisine verilen manevi evradı, ezkarı ve nafile ibadetleri büyük bir zevk ile dikkatle yerine getirmek. Dört, samimiyetle Allah'ın mahlukatına hizmet etmek. Tamam, ibadet hayatımız güzel ama mahlukata merhametimiz yok. Bu da olmaz diyor. O da olacak. Beş, içliğe bürünerek sürekli muhasebe duygusu içinde olmak. Devamlı kendimizi muhasebe eder bir şekilde ve hiç olduğumuzun farkında olarak, bir kul olarak bu dünyada. Ben hani şimdi bazı insanlar tasavvufa niye geliyor? O da çok ilginç bir mesele. Yani insanlar bazen tasavvufa hiç olmak için değil de büyük adam olmak, meşhur olmak, sayılmak, sevilmek, eli öpülmek için de geliyor. Bu da çok yanlış tabii. Tasavvufun hedeflerine, tasavvufun o hiçliğine, tevazusuna baştan aykırı bir mesele. O yüzden biz bu tabii zat tecellileri, sıfat tecellilerini bunu erbabına bırakalım. Doğan Bey kardeşim, bunlar biraz zor meseleler. Biz en azından şu Musa Efendi Hazretleri'nin bizim gibi salikler için efendim koyduğu ölçülere uyabiliyorsak, Kur'an-ı Kerim'e tam uyabiliyorsak mesela, Allah'ın mahlukatına merhametimiz var mı? Nafileleri yerine getirebiliyor muyuz? İnşallah bunları yerine getirirsek demek ki tasavvufta bir kemalatı, belli bir mükemmeli yakalamışız demektir. Evet, buyurun.
İnşallah, inşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hacı Gendan Mektuplar programı devam ediyor. Programımızın ilk yarısının böyle hafiften sonuna doğru yaklaşırken mektubumuzdan okumalar yaparak ilerliyorduk efendim. Hacı Gendan Mektuplar programını siz de dinliyorsanız şu anda İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından 158. mektubunu okuyor. Mektubun konusu da kamil, kemal mertebelerindeki farklılığın sebebiyle ilgiliydi. Bu hususta konuşuyorduk hocamla. Bir hatırlatma yapmış olalım. Bir hatırlatma daha yapalım. Siz de programımızla ilgili yorumlarınız varsa Facebook'tan, Twitter'dan yazabilir ve info@erkamradyo.com internetteki mail adresimize, yani bizim radyomuzun ana mail adresine mail atabilirsiniz efendim. Ve dilerseniz hocam.
Eyvallah, devam edelim.
Devam edelim. Bazılarının kemali kalbin selameti ve ruhun boşalmasıyla olurken, diğer bazılarının kemali bu ikisiyle birlikte sırrı müşahade ile gerçekleşir.
Şimdi demek ki bazılarının kemalatı kalbini tehalli etse kötü ahlaklardan oluyor, oluşuyor. Bazısı onunla da yeterli olmuyor. Onun kalp, ruh, sır, hafi, ahva dediğimiz letaiflerinde şu makama gelsin ki ancak hani bir hasta düşünün. Kimi hastaya ufak bir ilaç veriyorsunuz, sağlığına kavuşuyor. Kimi hastaya ciddi ameliyat yapıyorsunuz. Kimi hastaya ışın terapisi veriyorsunuz. Bunun gibi tabii işte şeyh efendilerin vazifesi bu. Tahminim bakışından şimdi o keşke baştan söyleseydik. Bu mektup da Şeyh Hamid el-Bengali'ye yazılmış. Demek ki Bengal dediği herhalde Bangladeş tarafları veya Bengal bölgesi var Hindistan'da. Oradaki Şeyh Hamid Efendi yazılmış. Ona kemalatın ölçüsünü ve kemalata mürit nasıl kavuşur, bunun metotlarını öğretiyor. Yani bir insana diyor uyguladığın metodu belki başka bir müride uygulayamazsın. Onun diyor metodu bundan daha farklı olmalı. Bu sebeple tabii İmam Rabbani hem şeyhlerin şeyhi, şeyhlere şeyhlik yapıyor, hem de müritlere şeyhlik yapıyor. Böyle ilginç, çok yönlü bir insan. Alimlere rehberlik yapıyor, kelamcılara rehberlik yapıyor. Buradaki mektup sanki anlaşıldığı kadarıyla bir şeyh efendi yazıldığı için ona biraz daha tasavvufi terbiyedeki metodolojiyi sanki göstermiş oluyor. Buyurun.
Peki hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz Hacı Yandan Mektuplar programına. Mektubumuzdan ufak ufak yine okuyarak devam edelim. Üçüncülerin kemali ise diyor bu üçü, yani kalbin selameti, ruhun boşalması sırrı müşahadeyle birlikte hafiye nispet edilen hayretle olur.
Allah Allah. Tabii şimdi biraz daha büyüdü.
Burada terimler var.
Bunları terimlerden çok konuyu hakikaten yaşamadan anlamak çok zor, bütün makamlara ulaşmak gerekiyor. Dediğim gibi bir insan vardır ki ufak bir zikirle.
Metotlar kalbi, mı bunlar?
Hocam? Kalbi derecelerini anlatıyor burada. Her insana diyor aynı mertebede muamele yapamayız. Kim insan biraz kalp zikriyle hızla ilerler. Kim insan işte ne bileyim diğer kalp sır hafi ahva. Ve hatta diyor hayret makamı, hayret makamına gelmesi gerekir ki Allah'ın yaptığı bu kainattaki fiillerini, yaratmasını, o güzellikleri görüp keşfedip artık hayret içinde kalması gerekir. Bunlar diyor işte sufilerin kemalata ermelerinin muhtelif yollarıdır. Artık burada diyor sen Şeyh Efendi olarak, Hamid el-Bengali yazıyor, Şeyh Hamid el-Bengali'ye. Sen de müritlerine bakarsın, onların haline göre, kapasitesine göre onlara diyor bir metodoloji uygularsın diyor.
Biraz önce kalbin selametinden bahsettik, ruhun boşalmasından, sırrı müşahededen, hafiye nispet edilen hayretten bahsettik. Mektupta belli manevi metotlar veriliyordu. Kişiden kişiye kemalatın değişmesinden bahsediyordu İmam-ı Rabbani Hazretleri ve kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Orada belki bir sırrı müşahedeye ufacık bir dokunayım.
Tamam.
Çünkü müşahede de onu biraz önce açıklamamıştık. Yani Rabbimizi kalp gözüyle görmek demek. Bu dünyada rü'yet, gözle görmek kelam erbabınca mümkün değil. Ama Rabbimizi kalbimizde müşahede edebiliriz. Rabbimizin sıfatlarını, fiillerini alemde tecellisini müşahede edebiliriz. İşte bu da demek ki sır makamında oluyor. Bunlar tabii işte kalbin ve ruhi gelişmenin değişik mertebeleri. Bu sebeple tabii bu erbabına lazım. Belki bizim burada bunları anlatmamız.
Şimdi şeyh müridine bakar. Müridinden müridine değişik metotlar mı uygular? Tabii, nasıl oluyor?
Müridin durumuna bakar. Zaten bu mertebelerin hepsinin aşılması gerekiyor. Ama bir kısmı mesela çok hızlı ilerler. Kalpten diğer şeye geçmesi. Bir kısmı daha ağır olabilir. Bir kısmı çok cezbeye ihtiyacı olur. Bir kısmının daha çok murakabeye ihtiyacı olur. Bunun ölçülerini şeyh efendi, mürşit, kimisi hizmetle efendim manevi derece kazanır. Bunu artık takdiri şey efendidir.
Şeyh fıtratına göre bunları ayarlıyor.
Eyvallah, eyvallah.
Peki, diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, dördüncü grubun kemali ise bu dört hususla birlikte ahvaya ait olan Allah'a kavuşmayla olur. Ahvaya ait olan Allah'a kavuşma derken neyi söylüyor hocam?
Yani Rabbimize vuslat, diyor ki buna sufiler, he ente ve rabbuk. Şeyh Efendi diyor müridin elinden tutar. Tabi bizde diğer dinlerde olduğu gibi aracılık şu manada yok. Yani Şeyh Efendi bize Rabbimize nasıl vasıl oluruz onu gösterir. Hatta elimizden tutar, seyri sülükten bizi götürür, Rabbimizin müşahadesine kadar bizi bize rehberlik yapar. Ha diğerlerinde şöyle bir şey var. O oturduğu yerden size bir belge veriyor papaz efendi. Affettim diyor. Sen işte İsa'nın cennete arkadaşı olacaksın falan filan. Bu yok. Biz de gayret etmeden, çalışmadan kesinlikle bir maneviyatta yol alamıyoruz. İşte bunu Şeyh Efendi bizim olgunluğumuzu böyle adım adım ayarlıyor ve Rabbimize vasıl olacak hale bizi getiriyor. Oruçla, tefekkürle, murakabe ile, namazla, hatta işte bu konuda meşhur hadisi kutsi var. Kulum bana diyor kendisine de farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şekilde yaklaşmış olmaz. Rabbimizin en çok sevdiği şeyler kıldığımız farzlar, tuttuğumuz oruçlar, farz olan ibadetler. Sonra bununla da yetinmez kulum diyor. Nafilelerle de bana yaklaşmaya devam eder ta ki ben onu severim. Ben onu sevince de onun işten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Demek ki Rabbimize vasıl olunca insan artık Rabbimizle duyuyor, Rabbimizle yürüyor, Rabbimizin eliyle tutuyor. Tabi bunlar hepsi teşbihte hata olmasın.
Bu Allah'ın bir lütfu.
Allah'ın lütfu bunlar. Benden bir şey talep ederse istediğini mutlaka ona veririm. herhangi bir şeyden korumamı isterse de onu muhakkak ondan korurum. Böyle bir vuslat, böyle bir dostluk hali. Bu da tabii işte dediğim gibi biraz önce saydık ya, Musa Efendi dedi şartları var. İşte Şeyh Efendi'nin rehberliğine tabi olacaksınız. Emirleri yerine getireceksiniz. Haramlardan kaçacaksınız. Mahlukada hizmet edeceksiniz. Rabbimizden dua edelim de Allah bize bu güzel makamları nasip eylesin. Bu tabii nakşilikteki kalp, ruh, sır, hafi, akva, bu makamları aşmayı nasip eylesin. Tabii diğer tarikatlarda farklı makamlar var. Ama neticede hepsi bunlar bir eğitim metodolojisi. Hepsinin amacı bizi Rabbimize kavuşturmak.
İnşallah hocam. Tasavvuf yolunda cümlemizi Allah böyle yükseltsin diyelim. Kemalatımızı artırsın diyelim.
Amin.
İnşallah.
Amin diyoruz. Buyurun.
Peki hocam, şimdi bu hususlardan, bahislerden bahsettik. Kemalatın gerekliliğinden bahsettik. Tasavvuftaki yerinden bahsettik. Metotlarından bahsettik. Bir şeyhin, insanın bir alemden diğer aleme geçişinde, tasavvuf sürecindeki uygulayacağı sistemlerden bahsettik. Peki kemal derecesinden haberi olmayan, mesela bu hususta haberi olanlar zaten bir şeyhe gidiyor.
Bir şekilde
çözüm getiriyor yani. Yani soyut ve gayb alemiyle irtibat kuramayan insanın ahvalini birazcık açabilir misiniz?
Ah ah, en büyük bugün meselemiz bu mesele. Yani bugün insanlığın büyük çoğunluğu, hatta Müslümanların bile bir kısmı, yani her ne kadar ruhumuz var desek de ruhumuzun farkında bile değiliz. Ne var diyoruz biz? Bizim bedenimiz var, nefsimiz var, yemek, içmek, güzel ev, güzel araba, efendim işte şöyle bir evlilik. Hedeflerimiz tamamen dünyevi. Ve bütün reklamlar, bütün kariyer efendim arayışları, para pul peşinde koşmalar, modern insan tamamen nefsinin peşinde. Ruhu kabul etseler bile, yani nefsine 24 saatin 23 saatini harcıyorsa bir insan, o kadar emek veriyor, işte kurslara gidiyor efendim, mesleki kurslara gidiyor, üniversitelere gidiyor falan filan, bütün ömrünü böyle maddi bir gelişim için harcıyor. Ama maneviyat deyince bu Allah'ın verdiği 24 saatten bir saati dahi Rabbine ayırt edemiyor, veremiyor. İşte bu
maalesef.
Bu neden oluyor? Çünkü kendindeki ruhun farkında değil. Kendindeki manevi kapasitenin farkında değil. İlk mesele zaten bunun farkına varmak. Onun farkına bir varabilsek, bizde bir ruh var. Bu ruh eğer gelişmezse, nefsi mutmainne, raziye, marziye, kamili olmazsa Allah'ın hitabına layık olmayacak. Cennete gidemeyecek. Gitse bile cennetin en alt seviyesinde kalacak. Bunu bir bilebilsek onun eğitimini için yola düzülürüz. Ama sıkıntı işte bugün halkımız bu dışarıdan gelen menfi tesirler, internet bataklığı, televizyonlar artık bugün birer fuhuş aracı haline geldi maalesef.
Maalesef.
Büyük programların büyük çoğunluğu. Tabi bu gürültü patırtı esnasında insanların çoğu niye bu dünyaya gelmiş? Amaçları nedir? Kendilerindeki o büyük manevi kapasiteyi unutuyorlar. Unutuyorlar ve kendi o kıymetli mücevherlerini, hani bir çocuk mesela elindeki en değerli bir mücevheri bir liralık küçük bir oyuncak arabaya değişir. Elinde kaşıkçı elması olsa bir çocuğun, değil mi? Bir liralık bir araba, ufacık bir ne bileyim ses çıkaran oyuncak tabanca, o çocuk hemencecik o elindeki kıymetli elması verir, o oyuncağı alır. Aynen bunun gibi biz de. Rabbimiz bize mükemmel bir akıl, fikir, ruh, kalp alemi vermiş. Ama zaten bizim emrimizde olan, zaten bizim yememiz içmemiz için yaratılan şu dünyadaki küçük nimetlere takılıp kalıyoruz. Ve onlara takıldığımız için onları veren mün'im-i hakikiyi, Rabbimizi gözden kaçırıyoruz maalesef. Bu kardeşlerimiz tabii Allah'a dua edelim. Allah önce bizi de uyandırsın. Biz kimseye İşe. Buradan yani yargıda bulunmayalım da yarın en gafil bir kardeşimiz Arif-i Billah olabilir, bizi de geçebilir. O ayrı konu. Ama
tabii
en azından biz çevremize, yakınlarımıza, dostlarımıza şunu hatırlatalım. Bu dünya alemi geçici. Zaten ayetlerin de dediği bu zaten. Daha asli, daha ebedi ve hiç bitmeyecek bir alem var. O aleme de giderken manen gelişmiş olmak, kemalatımızı tamamlamış olmak gerekiyor. Gelin ne olur şunun farkına varalım da bunun farkında olduğumuz için ahirette pişman olmayalım şeklinde. Hem kendimizi hatırlatalım inşallah, hem de diğer kardeşlerimizi hatırlatalım. Zaten evrada olan kardeşlerimiz her sabah kalkıp bir tefekkür mevt yapıyorlar.
Hı hı.
Ölüyorlar, mezara giriyorlar, münker nekire cevap veriyorlar. Oradan kıyamet ahvalini yaşıyorlar, hesap veriyorlar mizanda. Elhamdülillah bunlar bizi belli oranda Maneviyat alemine bağlıyor, ruh alemine. Ama nice kardeşimiz de bütün bunlardan habersiz, bırakın nafileleri, bırakın onları bunları, farzdan habersiz, namazdan habersiz, oruçtan habersiz, tefekkürden, Kur'an'dan, hadisten habersiz. Hem onlara dua edelim, hem onlar inşallah bu gafletlerin farkına varsınlar, hem de biz de vazifelerimizin farkına varalım. Bizim de birazcık maneviyatta pay olduğumuz zaman vazifemiz bitmiyor. Ne kadar insan uyandırabilirsek etrafımızda, ne kadar insanı cennete davet edebilirsek o kadar inşallah başarılı olacağız.
İnşallah hocam, davetten bahsettiniz. Şimdi Hacıgen'den Mektuplar programı radyo aracılığıyla, Erkam Radyo aracılığıyla tüm dünyaya şu anda ulaşıyor. Bizi dinleyip belki her türlü insan dinleyebilir bizi şu anda yani.
Elhamdülillah.
Türkçeyi bilen herkes bizi anlıyor nimet. Yani şu anda.
Büyük bir nimet.
Şimdi davetten bahsettiniz ve mutlaka burada konuştuğumuz meseleleri eleştirenler de olacaktır. Kulak kabartıp acaba ya daha derinde neymiş nasılmış deyip de uyananlar da, bir uyanışa geçenler de olacaktır. Siz bu kemalattan, tasavvuftan haberi olmayan arkadaşlarımıza nasıl bir davet cümlesi edersiniz?
Şimdi tabii direkt tasavvuf deyince sana yanlış anlamasın. Yani biz tasavvuftan çok Kur'an-ı Kerim'de zikir geçen, estağfirullah, kat efleha men zekkaha, kim nefsini tezkiye ederse, ruhundaki, nefsindeki kötü düşünceleri, duyguları arındırırsa şüphesiz ki kurtulmuştur. Biz insanları buna davet ediyoruz. Yine hadiste geçen mel ihsanu el ihsan en ta'budallah ke enneke terah. İhsan nedir? İhsan yüce Rabbini görüyormuş gibi ona kulluk etmendir. Biz insanları buna çağırıyoruz. Siz bunu ister tasavvuf deyin, ister ihsan deyin, ister tezkiye deyin. Esasında hepsi aynı manaya geliyor. Yani bir Mesnevi'de hikaye var. 4 tane insan toplaşmışlar, aralarında kavga ediyorlar. Hepsi bir şey istiyor. Elinde bir parça para, bir yerden para bulmuşlar demek ki. Bu da belki 4 arkadaş, yolcu diyelim. Birisi diyor ben bundan inep alacağım. Birisi ben üzüm alacağım. Birisi ben angur alacağım diye böyle her biri ayrı dilde üzüm alacaklar ama ittifak edemiyorlar bir türlü. Arif birisi geliyor, ya diyor siz ne istiyorsunuz? Ben diyor inep, diğeri inep istemem diyor, üzüm isterim. Diğeri angur isterim, tamam diyor siz ses çıkarmayın. Götürüyor bunları manavdan, alıyor üzüm, ellerine önlerine koyunca hepsi rahatlıyor. Tamam biz bunu istiyoruz. Şimdi yani isme takılmayalım lütfen muhterem dinleyicilerimiz. Bizim derdimiz manevi kemalata ermek, hilafet makamına layık olmak, ruhumuzu, nefsimizi arındırmak. O ayet-i kerime çok ince, çok hakikaten ilginç, cali bir dikkat. Şems suresinde Allah-u Teala uzunca bir yeminden sonra, 9 mu 11 mi yemin var orada, ondan sonra diyor ki kat efleha men zekkaha, bu kadar tehditten sonra şüphesiz ki ancak kurtulanlar nefislerini tezkiye edenler, arındıranlar. Kötü düşünceleri, kötü duyguları, kötü fiilleri kim arındırırsa onlar kurtulur. İşte bunun farkına varalım inşallah. Bu ilk davetimiz yani insanların maneviyata. Tabii bir de bazen çevremizde İslam'dan haberi olmayan, Müslüman olmayan tipler de olabilir. Yani gayrimüslim dediğimiz ya doğuştan gayrimüslimdir yani Türkiye dışında anne babadan veyahut da Türkiye'de doğmuştur da hiç dinden imandan haberi olmamıştır. Sanki bir gayrimüslim gibi yaşamaktadır. Tabi bu kardeşlerimizi önce bir İslam'a çağıralım. İslam'a gelenler de inşallah ihsana çağıralım.
İnşallah.
Bizim derdimiz İslam. Ondan sonra İslam'ın kalbe inmesi, içselleştirilmesi demek olan iman. Ondan sonra imandan sonra da iman ettiğimiz o yüce Rabbimizin her an huzurunda olduğumuzun farkında olmak.
Hı hı.
İnşallah bu halleri yaşamak lazım. Çünkü yaşayamazsak yani mesela şöyle söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu bizi her an görüyor. Hani düşün ki biz arkadaşımızı kapalı devre sistemde seyrediyoruz hareketlerini. O adam da zannediyor ki kimse onu görmüyor. Ne bileyim işte böyle oturmasına kalmasına dikkat etmiyor. Üstüne başına dikkat etmiyor. Bazen biz ona güleriz. Bazen de kızarız. Diyelim ki eve çağırmışız. Hani bunlar caiz değil de. İnsanları tarassut etmek, casusluk yapmak, gözetlemek. Hani mesela caiz olsaydı. O adamın işte ne bileyim dikkatsiz bir davranışı bizi kızdırır. Ayaklarıyla halıya basması bizi kızdırır. Aynen bunun gibi biz de Rabbimizi belki Allah korusun kızdıracak işler yapabiliriz. Hı. Ne zaman yaparız bunu? Allah'ın bizi görmediğini düşündüğümüzde yaparız. Zaten gördüğünü bilsek, onun şuurunda olsak bunları yapmaya cesaret edemeyiz. Hı. Bir polisin yanında suç işlemeye, bir amirin yanında memur hata yapmaya cesaret edemez. Aynen bunun gibi işte bu hale biz başta kendimizi çağırıyoruz. Yani tezkiyeye, efendim ondan sonra ihsana. Sonra diğer kardeşlerimiz de bundan tabii pay alsın. Bir büyük hazine var şimdi. Öyle bir hazine ki paylaştıkça çoğalıyor. Niye çağırmayalım kardeşlerimizi? Hani tükenen bir şey olsa, insan cimridir biliyorsunuz. Bir yerde bir kilo altın bulsak küpte, hani kaç kişi çağırırız? Belki bir arkadaşımıza, belki iki arkadaşımıza haber verebiliriz. Ama herkes haber vermeyiz. Aman bana bir şey değmez diye. Ama bu din, İslamiyet öyle güzel bir şey ki, paylaştıkça hem biz zenginleşiyoruz, hem alan insan zenginleşiyor.
Şimdi Bakara suresindeki bir ayet de diyor ki hocam, tam üzerine gelmişken şöyle bir söyleyeyim. Allah kimseye vüs'ünden, yani güç yetiremeyeceğinden öte teklif yapmaz.
İşte biraz önce o ayetten bahsetmiştik. Bu her gün yasadan sonra aşırı olarak okunan Emen-i Resul diye bildiğimiz, hı hı, Bakara suresinin son ayetleri. Estağfirullah. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Ama bu şu manaya geliyor. Bunu Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi çok güzel sık sık sohbetlerinde. Yani bu ayet sanki şöyle anlaşılıyor. Yani Allah kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez deyince oh rahatlıyoruz. Tamam, benim hiçbir şey gücüm yetmez. Ben aciz bir varlığım. O zaman ben hani mazurum gibi anlıyoruz. Halbuki tam tersi diyor Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Çünkü diyor orada Allah şunu demek istiyor esasında. Ama güç yetirebileceğin şeyden sorumlusun ey Müslüman, ey mümin. Diyelim ki bir insan diyor, Hoca Efendi devam ediyor şerhinde bu ayetin tefsirinde. Yani mesela bir insan 100 kilo yükü kaldıracakken bir kilo yük taşısa, dese ki ben çok ağır yük kaldırdım, insana gülmezler mi? Şimdi diyelim ki bu halter yarışmaları var ya, hı hı, hani gidiyorsunuz, herkes işte 150 kilo kaldırıyor, 200 kilo kaldıranlar var falan filan. Siz de böyle dalga geçer gibi 3'er kiloluk, 6 kilo, 7 kiloluk bir halteri götürdünüz, kaldırıyorsunuz. Diyorsunuz ki vay be, ama büyük adamım, bak ne kadar yük kaldırdım deseniz, herkes size güler orada, dalga geçer sizinle. Der ya sen güçlü kuvvetli bir adamsın. İşte 30'unda 40'ında kasları gelişmiş. Ha bir çocuk 10 kilo kaldırsa belki bu rekor kırmak da olabilir. Diyelim ki 5 yaşındaki bir çocuk 10 kilo yük kaldırırsa dünya medyasında bu günlerce tartışılabilir. Hı hı. Aa, bu çocuk, hı hı, bu kilosuyla
özel
bu,
bir yeteneği var.
Özel yeteneği var derler ama şimdi 30'unda 40'ında kasları gelişmiş çelik gibi insan 5-10 kilo yük kaldırsa adama bir de gülerler. Hatta
bir de acaba kuvvetsiz misin sen?
Turnuvadan da atarlar yani. Sen dalga geçmeye mi geldin bize derler. Şimdi biz de öyleyiz maalesef. Maddi konularda hırsımızın sonu yok. Yiyemeyeceğimiz, tüketemeyeceğimiz 1000 sene geçecek kadar rızık biriktiriyoruz. Ey insan, senin günde yiyeceğin şu. Şu servetini bir hesap et. Belki 3000 sene, 5000 sene bugün yani yaşasa, hayatta kalsa rızkını kazanmış insanlar var. Ama hala hırsla çalışıyorlar. Bakıyorsunuz aynı insan. Hani İbn-i Tavla Eskiden Hazretleri buyuruyor ya. Ben insana şaşarım diyor. Kendisine garanti verilen konuda hep böyle endişe içinde yaşar. Garanti verilen husus nedir? Rızık. El rızkı alallah. Bütün bu kainattaki her debelenen, yürüyen, kımıldayan her varlığın, canlının rızkı Allah'a ait. Bunda şüphe yok. Yani şimdi elmanın kurdu, ağaç kurdu Allah aşkına ne üniversite bitirmiş? Elinde ne aleti var? Kazması mı var, küreği mi var, delici alet mi var? Ne bileyim, Allah onlara hem de en bol rızkı onlara vermiş. Bir ağaç kurdu, diyelim ki ömür boyu yese ağacı bitiremez. Bir elma kurdu, ömür boyu ölünceye kadar yese, kaç günlük hayatı varsa o elmayı bitiremez. Bak ye ye bitmiyor bunlarda. Ne kadar Allah az güç vermişse o kadar çok rızık veriyor. Ha bize niye birazcık bizi sıkıntıya sokuyor bazen? Ey insan diyor, sen artık eline ayağına güveniyorsun. Kendi gücüne güveniyorsun. Artık bana güvenmeyi terk ettin. O zaman buyur diyor. Yine Rabbimizin verdiği hazineden yiyoruz. Onu da söyleyeyim. Güneş bir gün gelmese, bütün dünyanın katı yakıtlarını yaksak, petrolünü, gazını, güneşin verdiği enerjiyi bir günlüğünü belki sağlayamayız. Bütün hazineler döksek, belki bir günlük yağan yağmurun parasını ödeyemeyiz. Yine Allah'tan geliyor ama bir parça çalışmamız icap ediyor. O yüzden biz kendimize garanti verilen konularda çok kaygılıyız. Kendimize garanti verilmeyen konu nedir? Ahiret ahvali. Hiç kimsenin cennete gitme garantisi yok peygamberler hariç. Aşere-i mübeşşere hariç. Peki garanti olmayan bu konuda ne kadar da böyle kendimizi emanete, eminde, güvende hissediyoruz? Hiç, herkes keyfi yerinde. Yani bu dünyada yiyelim içelim, ahirette de daha güzeline kavuşalım. Ama hiçbir iş yapmadan. Bu mümkün değil. Bu söyle muhterem dinleyicilerimiz. Allah hepimize akıl fikir izan versin yani. Bu izanımızı kaybettik. Yani kimse biz kendimiz insan olarak bir hizmet sunduğumuz zaman karşılığını almadan kolay kolay bırakmıyoruz adamı, değil mi? Bir manav, bir efendim marketçi size 1 liralık sakız verse parasını istiyor. Hatta bazen 190 lira 10 kuruşluk alışveriş yapıyorsunuz. Adam yani bu kadar alışveriş yapmış 10 lira geri para vermiyor size. O 10 kuruşu da alıyor kasiyer.
Canı gönülden bir şey yapmak
şimdi
bitti.
Şimdi öyle olunca yani biz niye cennetten böyle hiçbir iş yapmadan yüksek makamları istiyoruz. Hakikaten bu çok büyük bir gaflet. Allah bu gafletimizi affetsin. O yüzden garanti verilmeyen konuda çalışmamız lazım. Garanti verilen konuda ise yani orada çok kendimizi yormayalım. Rızık endişesi fazla olmasın kalbimizde ama işte oluyor maalesef. Tam tersi dediğim gibi dünyada çok heyecanlı, çok hırslı, haris, çalışkanız. Ahiret konularında ise daha gayet böyle mütevekkil. Allah kerim, Allah rahim, Allah affeder, Allah şudur, Allah budur. Estağfirullah ve la yavrunneküm billahil garur diyor ayette. Yüce Rabbimiz bize emir veriyor. Sakın diyor şeytan, siz çok aldatan şeytan var ya, garur, çok çok aldatan. Aldatma üstadı, hokkabaz şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Allah kerimdir, sen günaha devam et. İçki içmeye, kumar oynamaya, fuhşiyata, Allah'a inkara, dinsizlik yapmaya devam et. Yine de Allah seni affeder. Allah çok rahimdir. Merhameti sonsuzdur diye diyor. Şeytan sizi kandırmasın diyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz ve bizler inşallah bu konuda hassas olmaya çalışalım.
İnşallah hocam. Bugünkü programımızın da saatini doldurmuş olduk böylelikle hocam. Şöyle bir hatırlayalım, neler konuşmuştuk sizinle beraber. Mertebe-i kemalat hususunda 158. mektubunda İmam Rabbani Hazretleri'nin mertebe-i kemalatın ne olduğunu konuştuk evvela. Sonra insan hayatındaki gerekliliğini konuştuk. Sonra insandan insana farklılığını konuştuk. Sonra tasavvuftaki kemalatın yerini konuştuk. En sonda bundan haberi olmayanların halini konuştuk ve davet cümleleri kurduk hocam.
Eyvallah, şimdi konuştuk da sen şunu demek istiyorsun herhalde. Hocam konuştuk ama inşallah bunlar bize hal haline dönüşür demek istiyorsun.
İnşallah. Konuşmakla temennim bu. Diyorsun. Evet, konuştuk biz kendimiz ama biz temenni ediyoruz bu.
Dinleyicilerimize, Rabbimizden bu halleri niyaz edelim inşallah.
İnşallah, inşallah hocam. Efendim, bir Hacıgan'dan mektuplar programının daha sonuna geldik. Efendim, programımızla ilgili yorumlarınız, önerileriniz varsa Facebook'tan, Twitter'dan, Erkam Radyo'nun hesaplarından yazabilirsiniz. Ayrıca bilgi@erkamradyo.com e-mail adresine e-mail atabilirsiniz. Ben Deniz Doğan Akın, program boyunca Profesör Doktor Süleyman Derin hocama yaverlik yapmaya çalıştım. Bir hatam olduysa özür diliyorum ve bir sonraki Hacıgan'dan Mektuplar programında tekrar görüşmek üzere diyorum. Selam ve duayla.